Ayrım 9. Yalan, yalan, yalan. Dr. Charles Fort. Sayfa 93. Bölüm 6. Kişilik yalan söylemeyi nasıl etkiler? İlgiye muhtaç ve histriyonik davranışları onu amacına ulaşmak için yalan söylemeye yöneltmişti. Scarlett için ilgi toplamak bir yaşam biçimiydi. Eğer abartması, rol yapması, hatta yalan söylemesi gerekiyorsa bunları büyük bir sanatsal başarıyla yerine getirirdi. Wells 1976, Scarlett O'Hara'dan alıntı. Her insan değişik nedenlerle değişik tipte yalanlar söyler. Herkesin gerçeği ele alış tarzında kendine has bir özellik vardır. Bu kişinin başkalarını kandırmak için kurduğu iletişim olduğu kadar kendini kandırma iletişimini de içerir. Kişilik başkalarını kandırma ve kendini kandırma iletişiminde önemli bir rol oynar. Bunun tersine yalan söyleme kişiliğin milyonlarca yapısal özelliğinden sadece bir tanesidir. Kişilik ve yalan ilişkisi. Kişilik insanların hayata uyumlarını karakterize eden davranış örüntülerini betimleyen bir kavramdır. Bu davranış örüntüleri kişinin verdiği tepkileri başa çıkmak için kullandığı yöntemleri ve başkalarına nasıl davrandığını, kişinin ahlaki değerlerini ve duygusal tepkilerini içerir. Fuller ve Leroy 1993. Farklı sorunlar, farklı savunma mekanizmalarını ortaya çıkarır. Kişi günlük hayatta karşılaştığı sorunların üstesinden gelmek ve toplumun doğrularına karşı direnmek için kendi içsel dünyası ve dış dünya ile ilişkilerini güçlendirmeyi hedefler. Her insan kimsede görülmemiş, yalnızca kendine has özellikler olarak tarif edebileceğimiz tarz ve stillere sahiptir. Başa çıkma yöntemlerinde başarıya ulaşamayan ve hep klişe davranış örüntüleri sergileyen insanların kişilik bozuklukları olduğu kanısına varılır. Başa çıkma yöntemlerinde başarısızlığa uğramaları nedeniyle sorunlara karşı uygunsuz tepkiler geliştirirler. Benzer olarak kişilik bozukluğu olan insanlar sorunlarına başkalarının sebep olduğunu ya da bu sorunun şanssızlık sonucu başlarına geldiğini düşünürler. Kendilerinde kesinlikle suç bulmazlar. Kişilik bozuklukları DSM-4 Amerikan Psikiyatri Birliği 1994 bağlamında teşhis konulan 10 değişik kategoriden oluşur. Daha önceki bir çalışmada meslektaşlarım ile birlikte yalan ile özdeşleşmiş 5 kişilik bozukluğu belirledik. Ford 1988. Amacımız yalanın diğer kişilik bozukluklarında ortaya çıkmadığını belirtmek değil, bu 5 kişilik bozukluğunun en baskın özelliklerinden biri olduğunu vurgulamaktı. Bir bakıma bu 5 kategoriyi 5 çeşit yalan türünü açıklamak olarak ele alabiliriz. Antisosyal, histriyonik, sınırda ve narsisist kişilik bozuklukları, DSM-4 kişilik bozuklukları bağlamında küme B kategorisinde incelenebilirler. Bu kişilik bozukluklarının ortak özelliği, psikiyatrlar tarafından belirtildiği üzere belirli bir temadan sapma eğilimidir. Aralarındaki fark davranış değişikliklerinde ortaya çıkmaktadır. Fakat temel belirleyici özellikleri benzerlik göstermektedir. Kernberg 1975. Bu bölümde 5. kişilik bozukluğu olarak bağımlı kişilik bozukluğunu da içeren küme C kategorisine bağlı obsesif kompulsif kişilik bozukluğu tartışılacaktır. Bu bölümde tanımlanacak her bir kişilik bozukluğu toplumumuzda oldukça yaygın olarak görüldüğünden okuyucu tecrübelerine dayalı olarak bunları tanımakta güçlük çekmeyecektir. Fakat kişinin bir ya da iki kişilik bozukluğu özelliği göstermesinin onun kişilik bozukluğu olduğunu ortaya koymayacağını dikkate almalıyız. Kişilik bozukluğu özellikleri göstermek oldukça normaldir. Gerçek teşhis, daha uzun sürece yayılmış, hatta devamlılık gösteren davranış örüntülerinin yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Tanımlanacak kategoriler teşhis açısından belirleyici olmalarına rağmen günlük yaşamda bu niteliklerini kaybederler. Antisosyal kişilik bozukluğu. Billy Joe 11 yaşındayken ilkokul müdürü cüzdanınızı çalarken pantolonunuzu çıkarır hatta yürütür demiştir. Billy Joe 29 yaşına geldiğinde Sara bu sözün doğruluğuna yaşayarak karar verir. Sara Joe ile bir süpermarkette kasada kuyruk beklerken tanışır. Billy Joe düzgün olmayan yüz hatlarına rağmen yakışıklı sayılabilecek bir erkektir. yakası açık gömleğinden görünen altın konya içinde incir taşımaktadır. Küçük Güney kasabasında araba satışı yapmasına yardımcı olduğu için oldukça sevecen, dışa dönük ve kendinden emin birisi gibi görünmektedir. Telefon numarasını isteyince Sara hemencecik veriverir. Hala düşününce bunun nasıl olduğuna şaşırmaktadır. Esasında Billy Joe onun tipi değildir. Billy Joe ile ilişkisinde Sara kendisinden beklemediği davranışlar göstermiş ve kendi kendisini şaşırtmıştır. Sara bunu ilk aşk olarak nitelendirir. Arkadaşları onun son günlerde çok canlı göründüğünü, artık 35 yaşında elini eteğini her şeyden çekmiş bir öğretmen gibi davranmadığını belirtirler. Kısa bir süre sonra Billy Joe, Sara'nın öğretmenlik yaptığı Baptist Pazar Okulu'nun yetişkinler sınıfında derslere girmeye başlar. Sara kendini biraz rahatsız hisseder. İşin hem ahlaki yönü hem de Billy Joe'yu iyi tanımaması onu kaygılandırır. Ona geçmişi ve ailesiyle ilgili sorular sorduğunda hep kaçamak cevapları almaktadır. Fakat Sara, Billy Joe'nun kendisini daha önce hiçbir erkeğin istemediği kadar istediğini düşünmektedir. Bunu düşünmek Sara'ya heyecan vermektedir. Sara evlendikten sonra Billy Joe'nun alkol problemi ile de başa çıkabileceğini düşünmektedir. Billy Joe ilişkilerinin hemen başında Sara'ya evlenme teklif eder. Fakat daha sonra maddi sorunlarını bahane ederek evliliği askıya alır. Chevrolet satış temsilciliğinde pazarlamacı olarak yeni işe girmiştir ve aile geçindirebilmek için zamana ihtiyacı olduğunu düşünür. Sara'dan çözmek zorunda olduğunu söylediği işler için de sürekli borç para almaktadır. Billy Joe evlilik konusunu hiç açmamaktadır. Sara tarihin bir an önce belirlenmesi için baskı yapmaya başlar. Sonunda Billy Joe daha önceden Kaliforniya'da evlendiğini, boşanma işlemlerinin henüz sonuçlanmadığını itiraf eder ve boşanma ilamını alabilmek için avukata para ödenmesi gerektiğini söyler. Kalbi kırık, gözü yaşlı Sara Kaliforniya'ya gidip olayı çözmesi için Billy Joe'ya $2,500 verir. İki hafta içinde geri döneceğini söyleyen Billy Joe'dan bir daha haber alınmaz. Aylar sonra acısı biraz hafifleyince Sara incinmiş gururunu ayaklar altına alıp polise başvurur. Yapılan araştırmada Billy Joe'nun zorla meskene tecavüz suçundan bir dönem hapiste yattığı ve bir sürü eyalette trafik cezalarını ödemediği için arandığı ortaya çıkar. Billy Joe'nun Sara'ya yaptıkları bir yaşam dolusu yalan ve sahtekarlığın sadece bir boyutudur. Billy Joe bir güney kasabasında 3 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir. Babası vaktinin çoğunu kadınların peşinde koşarak geçiren, geri kalan zamanında da araba pazarlamacılığı yapan bir alkoliktir. Annesi gömlek fabrikasında çalışarak aile bütçesine katkı sağlamaktadır. Arta kalan zamanlarda kilisede papaza yardımcı olmaktadır. Billy Joe daha ilkokuldayken yan kesicilik yapmaya ve dükkanlardan hırsızlık yapmaya başlar. İnsanların gözlerinin içine bakıp hanımefendi ya da beyefendi diyerek cüzdanlarını ya da diğer kıymetli eşyalarını yürütmeyi alışkanlık haline getirmiştir. Bir keresinde neredeyse komşunun camını kırıp içeri girerken yakalanacakken kaçmayı başarır. Suçu başka çocuğun üzerine atar ve çocuk kamçılanırken o da arkadaşlarına ne kıvrak zekaya sahip olduğunu anlatır. Billy Joe fevkalade zeki, ağzı iyi laf yapan ve becerikli bir adamdır. Disiplin suçları nedeniyle okuldan defalarca uzaklaştırılmasına rağmen liseyi bitirmeyi başarmıştır. Askerliği sırasında üstleriyle türlü sorunlar yaşamış ve askerlik için uygun olmadığı belirtilerek ordudan atılmıştır. Billy Joe'ya bir psikiyatr kolaylıkla antisosyal kişilik bozukluğu teşhisi koyabilir. Billy Joe'nun hayatı yalan, hile, insanların özlük haklarına saldırı, düzenbazlık ve kanunlara karşı gelme üzerine kuruludur. Antisosyal kişilik bozukluğu olan insanlar, geçmişte psikopat ya da sosyopat kişilik olarak adlandırılmıştır. Davranış bozukluklarından vicdan azabı duymazlar. Psikiyatri dilinde bu kişiler, bilinçleri kanser olmuş ya da süper egoları çökmüş olarak betimlenirler. Davranış bozukluklarından dolayı kaygı hissetmemeleri onları başarılı bir yalancı yapar. Billy Joel küçücük bir çocukken insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylemiştir. Başka bir çocuk onun işlediği suç yüzünden cezalandırılınca vicdan azabı duymayı bir kenara bırakın, bir de ne kadar akıllı olduğunu söyleyip övünmüştür. Sara'ya da geçmişini anlatırken yalan söylemiş ve evleneceklerini söyleyerek gözünü kırpmadan kandırmıştır. Ona zararı dokunmadığı sürece yalanlarının diğer insanları üzüp üzmediği onu hiç ilgilendirmemektedir. Yalan, hile, kandırma ve dalavericilik antisosyal kişilik bozukluğunun klinik özelliklerinin özünü oluşturur. Har 1989, Rogers 1992. Sosyopatiklerin yalan, hile, kandırma ve dalavere eğilimleri Harvey Clackley'in 1976 yazdığı klasik bir eser olan The Mask of Sanity adlı kitapta betimlenmiştir. Her 1986. Antisosyal kişilikli insanların hoşgörülerinin azlığı ve anında haz alma istekleri her çeşit otorite ile başlarının derde girmesine neden olur. Askeri, kanuni ve çalıştıkları yerler gibi. Küçük bir çocuk gibi her şeyin onların istediği zamanda gerçekleşmesini arzu ederler. Öz disiplinleri çok az geliştiği için duygularına ket vuramazlar. Normal insanlar gibi geçmiş yaşantılarından ders almazlar. Sosyopatikler arasından ufak tefek hırsızlıklar yapan kişiler, başkalarının eserlerinden çalıntılar yapan sanatçılar, hatta acımasız katiller çıkabilir. Hare 1989. Antisosyal kişilikli insanlar alkol ve uyuşturucu kullanabilirler. Cadore 1986. Fakat uyuşturucu kullanan herkesin antisosyal kişilikli olduğu söylenemez. Antisosyallerin diğer özelliği ilişki içinde bulundukları insanları özellikle cinsel açıdan istismar etmeleridir. Antisosyal kişilikli insanların istediklerini elde etmek için kullandıkları bir metot sürekli ikna edici yalanlar atmaktır. Henry 1992A 1992B hapisteki suçlular arasında yalanı çalışmıştır. Bu suçluların büyük çoğunluğu sosyopatiktir ve patolojik yalanlar söyledikleri rapor edilmiştir. Büyük bir çoğunluk işledikleri suçları başkalarının üstüne atmakta ve davranışları için ilginç mantıklar geliştirmektedirler. Bu suçluların geçmişlerinden ders almadıkları tespit edilmiştir. Ayrıca davranışlarının negatif sonuçlarının sorumluluğunu başkalarının üstüne atarak hem başkalarını hem de kendilerini kandırdıkları, kelimelerle oynadıkları ve yalan söyledikleri iddia edilmiştir. Antisosyal kişilikli insanlar genel nüfusun %2 ya da 3'ünü oluşturmaktadır. Her 5 antisosyal kişiden 4'ü erkek, biri kadındır. Antisosyal kişilik bozukluğu kasabalarda yaşayanlardan çok, varoşlarda yaşayanlarda ve en çok şehirlerde yaşayanlarda görülmektedir. Cadore 1986. Bazı araştırmacılar histerinin antisosyal kişiliğin kadınlara uygun boyutu olduğuna inanırlar. Guz 1971. Sosyopatinin biyolojik faktörler ve çevresel deneyimlerin etkileşimiyle oluştuğuna inanılır. Cadore 1990. Genetik etkileri ise evlatlık alınmış çocuklar üzerinde yapılan çalışmalarla açıklığa kavuşturulmuştur. Evlatlık alınmış bir çocuk, sosyopatik olmayan ebeveynler tarafından yetiştirilmiş olsa bile biyolojik ana babası sosyopatik olduğu sürece sosyopatik olma riski taşımaktadır. Sosyopatik kişilik oluşumunun en önemli nedeni çevresel deneyimlerdir. Huzursuz ve tutarsız bir ev ortamında sosyal değerlere önem vermeyen alkol bağımlısı ana veya baba tarafından yetiştirilen çocuğun sosyopatik olma olasılığı fazladır. Yapılan bir araştırmanın sonucuna göre çocukluktaki patolojik yalanlar çocuğun antisosyal davranış bozukluğu olduğunun bir göstergesidir. Çocukluktaki patolojik yalanlar aynı zamanda yetişkinlikteki antisosyal davranışlara da ışık tutar. Billy Joel'un çocukken söylediği yalanlar hırsızlık gibi diğer davranış bozukluklarıyla paralel gitmektedir. Genetik etki sapma gösteren davranışlarla ortaya çıkar. Bu noktada genetiğin etkisinin varlığı sorgulanabilir. sürekli evrimleşmenin gerçekleştiği ve doğaya uyum sağlayan özelliğin varlığını sürdürebildiği genetik süreçte uygunsuz bir özellik nesiller boyunca yok olacağı yerde nasıl kalıcı olabilmektedir? Bunun bir cevabı antisosyal davranışın düzeltilebilir olduğudur. Suç işleyen karşılığını öder. 13. bölüme bakınız. Başka bir açıklama ise antisosyal davranışın insanlık evrimi boyunca düzelerek gelişim gösterdiğidir. Antisosyal kişiliğin nesiller boyunca devam etmesiyle ilgili diğer bir hipotez ise Santa Cruz, Kaliforniya Üniversitesi araştırmacılarından Robert Trivers 1985 tarafından ortaya atılan doğurganlık teorisidir. Trivers, döllenme için vakit harcayıp gayret sarf eden ebeveynlerin bebeklerinin olma olasılığının yüksek olduğunu, oysa daha az gayret sarf eden ebeveynlerin bebeklerinin olma olasılığının daha düşük olduğunu belirtir. Fakat az gayret sarf eden ebeveynlerin yumurtalarının sayısı eğer daha gayretli ebeveynlerininkinden fazla olursa bebek doğurma olasılıkları daha fazla olabilir. 5'in %60'ı 3'ün %80'inden daha fazladır. Daha fazla gayret gösteren ebeveynlerin çocuklarının olma olasılığı her ne kadar fazla olsa da daha az gayret gösteren ebeveynlerin daha fazla çocukları olur ve taşıdıkları özellikler kaybolmaz. Bu teorinin yalanla ilgisi nedir? Antisosyal kişiliğin iki temel özelliği yalan ve karmaşadır. Evrimin alt basamağındaki türlerde yalanın tartışıldığı 3. bölümde yalanın cinsel ilişki olanaklarını artırdığını hep birlikte inceledik. Aynısı Billy Joe gibi antisosyal kişilikli insanlar için de doğrudur. Cleckley 1976, Hare 1986. Böylece bu iki özellik birleşerek daha az gayret sarf eden ebeveyn gerçeğine rağmen artan doğurganlık olasılığını oluştururlar. Dil becerisinin yitirilmesi antisosyal kişiliğin yalanla ilişkisini gösteren diğer bir biyolojik faktördür. Hare ve meslektaşları 1989 tarafından yapılan bir araştırmada sosyopatiklerin dili tüm fonksiyonlarıyla kullanmada başarısız oldukları ileri sürülmüştür. Her kelimenin sosyopat ve sosyopat olmayan insanlar için duygusal rengi farklıdır. Bu dilin sınırlı kullanımına neden olur. Psikopatlar yalandan anladıkları kelimelerin yerlerini değiştirmektedir. Sayfa 34. Kelimelerin duygusal çağrımlarını kavrayamamaları nedeniyle diğer insanları ve onların sorunlarını anlayamazlar. Onlar için diğer insanlar ellerini alıp oynayacakları oyuncaktan başka bir şey değildir. Yalan ise oyuncaklarla oynamanın ön koşuludur. Sosyopatların otonom sinir sistemlerinin sağlıklı insanlardan farklı olduğu öne sürülmüştür. Sosyopatların dışarıdan gelen uyarıları geri tepmeye yarayan koşullanmış otonom tepkileri yok gibidir. Terleme, kalp atışında artış ve kas sancısı gibi. Riken 1957, Patrick 1994. Tehlikeden korkmazlar, suçluluk hissetmezler. Uyarılara karşı vücut duyularının eksikliği, geçmişten neden ders almadıkları ve bu kadar çok yalan söyledikleri sorularına cevap niteliğindedir. Yalan suçluluk duygusu ile bağdaştırılırsa, kendilerini hiçbir şartta suçlu hissetmeyen sosyopatların kolayca yalan söyleyebilecekleri ortaya çıkar. 10. bölüme bakınız. Otonom tepkilerinin hemen hemen hiç olmaması nedeniyle sosyopatlar yalan makinelerini bile oyuna getirebilirler. Poligraf. Histriyonik kişilik bozukluğu. Video kasetlerini geri verdin mi diye sordu Rick. Tabii ki canım diye beceriklice kıvırdı Cindy. Çok kalabalıktı, 10 dakika kuyrukta bekledim diye ekledi Rick. Buna çok sevindim. Gününü geçirip ekstra para ödemekten nefret ediyorum diyerek memnuniyetini belirtti. Daha sonra Rick, Cindy'nin arabasında bıraktığı kazanı almaya dışarı çıktığında arabanın ön koltuğundaki video kasetleri gördü. Öfke içinde eve koştu. Sonu gelmeyen yalanlardan bakıp usandığını söyleyip bağırıp çağırmaya başladı. Cindy geçen haftada hesabında yeteri kadar para olduğunu söyleyip yeni bir elbise almış. Birkaç gün sonra parasının kalmadığını bahane edip elbisenin parasını Rick'e ödetmişti. Cindy her zamanki gibi pişman olmuştu. Ağlayarak Rick'in video kaset gibi önemsiz şeylere üzülmesini önlemek için yalan söylediğini belirtti. kasetleri geri götürmeyi unuttuğunu, bunda sinirlenecek bir şey olmadığını söyledi. Yeni bir elbise almasının nedeninin ise Rick'e güzel görünmek olduğunu belirttikten sonra cazibesini kullanmaya başladı. Rick'i seksapalini kullanarak bir kez daha kandırmayı başarmıştı. Rick ve Cindy 6 aydır evliydiler. Cindy'nin yalanları ve maddi sorunlardan dolayı yoğun kavgalardan oluşan inişli çıkışlı bir evlilikleri vardır. İlk büyük kavgalarını düğünlerinden hemen sonra Cindy, kredi kartı hesabına birkaç bin dolar borcu olduğunu, daha önce Rick'e söylemeyi unuttuğunu itiraf ettiğinde yaşarlar. Cindy'nin kredi borcunu ödemek Rick'in bütçe planlarını alt üst etmiştir. Cindy evlilikleri süresince kredi kartıyla alışveriş yapmış, aldıklarını bir sır gibi saklamış ve Rick iyi bir ruh halindeyken kredi kartı hesabı borcunu Rick'e ödettirmenin bir yolunu bulmuştu. Bütün bunların sonucunda Rick şüpheci bir insan haline gelmiş ve sürekli Cindy'yi denetlemeye başlamıştı. Cindy bir şirketin danışma servisinde çalıştığı için iyi giyinmek zorundaydı ve bunu hep özür olarak kullanıyordu. Muhasebeci olan Rick, Cindy ile Cindy'nin çalıştığı şirketin yıllık hesap kontrolünü yapmaya gittiğinde tanışır. Rick, Cindy'yi oldukça çekici bulur. Özellikle gülüşü ve esprilerinden etkilenir. Cindy diğer kadınlardan farklıdır. Rick'in hayatına renk katmıştır. Cindy de Rick'i diğer erkeklerden farklı bulur. Sağlam karakterlidir ve ayakları yere basmaktadır. Cindy evinden sürekli uzak yaşamak zorunda kalan deniz subayının 3 çocuğundan biri olarak dünyaya gelmişti. Babasını ülkesini koruyan bir kahraman olarak görürdü. Babasının göz bebeğiydi. Babası her gelişinde ona yurt dışından kucak dolusu hediyeler getirirdi. Cindy babasının kendisini sürekli içki içen soğuk nevale annesine tercih ettiğini düşünürdü. Cindy gelişim süreci boyunca çok kötü olaylar yaşamıştı. Noel babanın gerçek olduğuna inanmış, ailesi ve yaşı kendinden büyük arkadaşları tarafından öyle söylendiği için ve onun sadece bir hayal kahramanı olduğunu sınıf arkadaşlarından öğrenince hayal kırıklığı yaşamıştı. Genç kızlık yıllarında anne ve babası kavga ederken annesinin başka birisiyle evlenip boşandığını ve babasının başka bir kadınla ilişkisi olduğunu öğrenmişti. Kısa bir süre sonra Cindy cinselliğinin farkına varmaya başlamıştı. Bunu hamilelik ve kürtajları izlemişti. Cindy'nin sekse düşkünlüğü aşırı protestan ailesini çok rahatsız etmiş, onun kilisenin öğretilerine neden uymadığını bir türlü anlayamamışlardı. Cindy okulda becerilerinin çok altında performans veren bir öğrencidir. Maymun iştahlı olduğu için daldan dala atlar. Ders çalışmaktan hiç hoşlanmadığından bir dönem okuduktan sonra okulu bırakıp sekreter olmaya karar verir. Bundan da sıkılınca ücreti az olsa da değişik insanlarla özellikle erkeklerle tanışabileceği danışmada çalışmaya başlar. Rick'le tanıştığında ailesini, gençliğini ve okul yıllarını örnek bir Amerikan vatandaşı edasıyla anlatır. Rick'e üniversiteden mezun olduğunu, hatta üniversitede kızlar grubunda başı çektiğini anlatır. Daha sonra ortaya çıkan hayatının kötü yönlerini uydurma hikayelerle baştan savar. Rick'ten boşanması kaçınılmazdır. Cindy bu kez yine bitmeye mahkum ettiği üçüncü evliliği üzerinde çalışmaktadır. Rick ve ikinci kocasının kendisine neden bu kadar kızgın olduklarına ve yüzünü bile görmek istemediklerine bir anlam veremez. Rick, Cindy'nin yine tonlarca alışveriş yapıp Rick'i iflasa sürüklemesi, üstelik alışveriş ettiğini inkar etmesi üzerine boşanmaya karar verir. İkinci evliliği de boşanma ile sonuçlanan Cindy, depresyona girince çareyi psikoterapiye gitmekte bulur. Birkaç seans gittikten sonra onu da bırakır. Kendini daha iyi hissedeceği yerde daha beter hissettiğini söyler. Çünkü terapist onu unutmak istediği şeyleri hatırlamaya zorlamıştır. Billy Joe'nun yalanları gibi Cindy'nin yalanları da karşısındakini ikna edicidir. Daha inandırıcı görünmesi için yalanlarını süsler. Faydası olmadığı zaman dahi yalan söyler. Üstelik kendini hiç suçlu hissetmez. Tam tersine insanları üzmek istemediği için yalan söylediğine dair bir mantık geliştirmiştir. Kötü şeyleri çabucak unutur. O kötülük için yapmadığı halde insanların neden bu kadar üzüldüklerine bir anlam veremez. Samimiyetten uzaktır. İnsanları pohpohlamak onun tarzıdır. İnsanların kendisini sevmesini isteyen Cindy, tıpkı bir çocuk gibi hoş olmayan ve sorumluluk gerektiren her şeyden kaçar. Olaylara ve sorunlara duygusal yaklaşır, ayrıntılar ile ilgilenmez, kredi kartı hesabı gibi. Cindy'nin histriyonik olduğu söylenebilir. Histriyonik yerine kullanılan daha eski fakat daha yaygın bir terim histeridir. Histerik kişilik, tıbbi olarak açıklanamayan fiziksel belirtiler ve psikanalitik oluşumları açıklayan psikiyatrik olguları betimlemek için kullanılan oldukça eski bir kelimedir. Chodov ve Lyons, 1958. Histerik kişilik, histrionik kişilik bozukluğu ile aynı anlama gelir. Histeri süreklilik göstermesi ile de tanımlanabilir. Histeri eğilimi olan fakat bunu baskı altında tutan normal insanlar bir kutupta, histriyonik kişilik bozukluğunun tüm kriterlerine uyan insanlar ise diğer kutupta yer alırlar. Psikopat özelliklerinin tümünü gösterirler. Sınırda kişilik bozukluğunun özellikleriyle de ortak noktaları vardır. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz yayınlar Chodov 1974, Easer ve Lesser 1965 veya Kernberg 1975-1985A. Son 20 ya da 30 yıldır histriyonik kişilik bozukluğunun sebepleriyle ilgili tartışmalar sürmektedir. Psikanalizciler histriyonik eğilimlerin ödipal gelişim sürecinde çözümlenememiş psikolojik nedenlerden kaynaklandığını savunurlar. Örneğin annesine karşı duyduğu rekabet duygularını çözümleyememiş bir genç kız, annesiyle sağlıklı bir ilişki kuramayacağı gibi kadın olarak da başarılı bir kimlik edinemez. Histriyonik kişilik bozukluğu olanların kullanacakları savunma mekanizmaları, bastırmanın yanı sıra yer değiştirme, saptırma ve davranışa vurma olacaktır. En şiddetli durumlarda kullanılan psikolojik mekanizma aşağıda açıklanacak olan çözülmedir. Kernberg 1985A. Psikanalizcilerin tersine biyolojiye ağırlık veren psikiyatrlar, histerik kişiliğin kalıtımsal olduğuna ve antisosyal kişilik özellikleriyle benzeştiğine inanırlar. Genetik çalışmaları sonucunda antisosyal kişilikli erkek çocukları olan ailelerin histerik kız evlatlarının olma olasılığının arttığı ortaya konmuştur. Bu iki kişilik bozukluğu ortak bir tıbbi açıklama içermektedir. Fakat kişilik özellikleri cinsiyet ve kültüre göre belirlenmektedir. Guze 1971. Hangi teorinin daha doğru olduğu bir kenara bırakılacak olursa davranışın biyolojik yönü daha üstün görünmektedir. Histriyonik kişilik bozukluğu olan insanlarda yalan ve cinsel sapmaların aynen antisosyal kişilerde olduğu gibi çok yoğun olduğu konusunda hiç şüphe yoktur. Bu açıklamalar daha çok psikoterapiler arasında bu tip kişilerle çalışan psikanalizciler tarafından yapılmıştır. Histeri konusunda uzman olan psikiyatr Dr. Mark Hollander 1971, bu tür insanların ilgi toplamaya çalışırken dürüstlükten uzak olduklarını ve reddedilmeyi çok tehdit edici bulduklarını belirtir. Histriyonik kadınlar gerçek ve hayal ettikleri arasındaki çizgiyi ayırt edemezler. Her öneriye açıktırlar. Kolaylıkla kandırılabilirler. Onlar için hissettikleri her şey mantıksız olsa da gerçek ve doğrudur. Hollander, histriyoniklerin ayrıca oldukça ben merkezci, eğlenceden hoşlanan ve isteklerinin ucu bucağı gelmeyen kadınlar olduklarını vurgular. Histriyonik kişilik bozukluğu olan kadınlar cinsel olarak çok fonksiyonel olmamalarına rağmen erkeklerle ilişkilerinde hep cinselliği ön plana çıkarırlar. Erkekleri seksapellerini kullanarak yönlendirmeye çalışırlar. Hollander, histriyoniklerin yaşantılarında erken yaşta evlilik ve boşanma olaylarında artış gözlendiğini, buna bağlı olarak evlilik öncesi ve evlilik dışı ilişkilerin çok görüldüğünü belirtir. Sayfa 19. Alanında başarılı diğer bir psikiyatr Seymour Hallock, histeri konusunu çalışmış ve histerik kişilik olgusunun sosyopat kişiliğe yakın olduğu sonucuna varmıştır. Histerik kişilikli insanların vermeden alma arzularının histriyonik kişilik bozukluğu olan insanların karşılıklı ilişkilerinde de ağır bastığı vurgulanmıştır. Histerik bir kadın karşısındaki kişiden sürekli ilgi ve sevgi alabilmek için dalavereye başvurmakta, yalan söylemektedir. Hallock 1967 sayfa 750. Halleck, histriyonik kadınların ne karşılıklı ilişki ne de psikiyatrik tedavide terapistlere karşı dürüst olmadıklarını belirtir. Antisosyal davranış örüntüleriyle benzerliğe dikkat çekerek, kadın suçluların hapiste geçirdikleri süreç boyunca antisosyal davranış sergileyememeleri nedeniyle histerik davranmaya başladıklarını ileri sürer. Bu davranış, vermeden almak isteyen histriyonik kişilik bozukluğu olan insanların sahtekarlığa eğilimleri ve kafalarını cinselliğe takmaları ile belirlenir. Histriyonik kişilik bozukluğu olan insanların psikiyatrik görüşmelerde nasıl davrandıkları konusunda bir çalışma yapan McKinnon ve Michaels, 1971, bu kişilerin olayı abartarak ve dramatik hale sokarak konfabülasyona, masallama kadar götürdükleri üzerinde dururlar. Yazarlar, histriyonik kişilik bozukluğu olan hastanın doğruyu söylemek ve gerçeğe bağlı kalmak kaygısı yaşamadığını belirtirler. Sayfa 112. McKinnon ve Michaels'ın üzerinde durduğu diğer bir konu ise bu kişilerin herkesle düşüp kalktığıdır. Yukarıda belirtildiği üzere aşırı seksi giyinip ilgiyi üstlerine çekmeye çalışırlar. Biyolojik olarak bu karşı cinsi tavlamak için cilve yapmak olarak adlandırılabilir. Üçüncü bölüme bakınız. Yukarıda belirtildiği üzere histriyonik kişilik bozukluğu olan insanlar görünüşte çekici ve cilvelidirler. Giyim tarzları ya da tiyatral yetenekleriyle ilgi toplamaya çalışırlar. Duygusal ve çocukumsu davranışlarla başkalarının kendilerine göz kulak olmasını sağlamaya çalışırlar. Geçmiş hayat tecrübelerini tiyatral hale getirip ilginç kılmaya çalışırlar. Örneğin Cindy sadece apandiste olduğunu söyleyeceği yerde apandisti tam patlayacakken son anda yapılan bir müdahale ile ölümün eşiğinden döndüğünü anlatabilir. Histeri genellikle kadın hastalığı olarak tanımlanır. Oysa erkeklerin de histerik oldukları görülmüştür. Histriyonik erkeklerin antisosyal eğilimler gösterdikleri ve bu yüzden antisosyal olarak damgalandıkları belirlenmiştir. Yukarıda belirtildiği üzere antisosyal ve histriyonik kişilikler büyük benzerlikler gösterirler. Histriyonik kişilikli olanlar antisosyal özellikler gösterebilirler. Kuşkusuz Cindy'nin tek suçu yalanları ve maddi konulardaki sorumsuzluğu değildir. Histriyonik kişilik bozukluğu olan insanlar yalan söyleme konusunda ustadırlar. Fakat yalanları antisosyal kişilerin yalanlarından farklıdır. Çoğunlukla dramatik bir ortam yaratmak, hoş olmayan şeyleri göz ardı etmek ve insanların onları sevmelerini sağlamak için yalan söylerler. Söyledikleri yalanlar bir gün karşılarındaki insanları bıktırabilir. Son derece yüzeysel olmaları nedeniyle sonunda çevrelerindeki insanları uzaklaştırırlar. Histerik kişiler kendilerini kandırmada da çok ustadırlar. Hoş olmayan düşünceleri baskılayarak bilinç dışına iterler. Yaşamlarının ve davranışlarının gerçek anlamını yansıtarak, yer değiştirerek ve saptırarak kendilerinden bile saklarlar. 9. ayrımın sonu, sayfa 104.